Ayrım 17. Delphi ansızın kötülük ve öfke dolu bir biçimde kahkaha atmaya başladı. Bir aptalsın diyebildi kahkahalar arasında. Hem de kocaman bir aptal. Umutsuzca yaptığın blöfün tutmadı. Sandığın kadar akıllıca davranmadın. Bilemezdin tabii, değil mi? Maui'deki verici benim değil artık. Onu her şeyiyle olduğu gibi 6 hafta önce Ruslara sattım. Yayınlarınızı izleyen ben değildim, Ruslardı. Rus Deniz Kuvvetleri Pasifik'teki ABD Deniz Üssü Karargahı'na böylesine yakın olan vericiyi elde edebilmek için çok iyi bir ücret ödedi. Ve 101. filonun mesajlarını izlemekle Starbuck'ın bulunduğu yeri öğrenmeyi umuyorlardı. Dahiyane bir aldatmaca, sen de böyle düşünmüyor musun binbaşı? Bu alışverişi yaparlarken Starbuck'ı elinde tutan örgütle pazarlık yaptıklarından haberleri yoktu. Pete Kinn'e baktı. Eğer son dakikada bir mucize olmasını bekliyorsan zamanını boşa harcamış oluyorsun sevgili Pete. Amiral Hunter'la hiçbir haberleşme yapılmayacak. Bize teslim ol çağrısında da bulunulmayacak. Sualtı dağını terk edeceğimden buraya nükleer bir füze de fırlatılmayacak. Çünkü fırlatılma nedeni ortadan kalkmış olacak. Yarın örgütümü yeni bir yere taşımaya başlayacağım. Buradaki haberleşme sistemim söküldü bile. O nedenle de Pearl Harbor'la ne de başka bir yerle telsiz bağlantısı kurmamıza olanak yok. Pete karşılık vermedi. Yerinde sessizce oturdu ve ilk 10 dakikanın ölmeden önceki son 10 dakikası olup olmayacağını merak etti. Ve bu işin yalnızca yarısı diye Delphi alaylı alaylı konuştu. Demek Starbuck şu anda buradan 20 mil güneyde bulunuyor. Böyle kuyruklu yalanları uydurduğunda inandırıcı görünebilmek için daha önce aynanın karşısına geçip kaç kez prova yaptın? Yüksek sesle kahkaha attı. Bir konuda haklıydım Pete. Deneyimsiz mürettebatla denizaltıyı çalıştıramadım. Ama onun balast sistemini öğrendim. Şu anda denizaltının tüm hava tankları boş durumda ve denizaltı hala dipte öylece yatmasına devam ediyor. Büyük bir kurtarma harekatına girişilmeden hiçbir şey teknesini dipten söküp alamaz. Dipte aylarca aynı yerde yatmakla dipte denizaltının kendi gücüyle yenemeyeceği ölçüde büyük bir tutunma oluştu. Evet, çok yazık oldu. Yanında getirdiğin denizaltı mürettebatı da en iyi 7 adamım tarafından öldürülmedilerse bile şu anda yine birer ölü sayılabilirler. Deniz kuvvetlerinin kolayca vazgeçemeyeceğini biliyordum tabii. Kıymetli denizaltılarını ele geçirmek için geri döneceklerini de biliyordum. O nedenle de denizaltıya en güvendiğim adamları yerleştirdim. Hem de öldürmekten zevk alanlarını. Onların karşısında yalnızca denizaltıyı çalıştırma konusunda uzman olan mürettebatın başarılı olma şansları 1/10 bile değil. Pete Delphi'nin üzerine atılarak sarı gözlerinin altındaki dişlerine yumruğunu indirmeye çalıştı. Ama Delphi'nin koruyucularından biri hemen silahını ateşledi ve Pete'i sol omuzundan vurdu. Pete duvara yanlamasına çarptı, sonra da yavaşça taş zemine yığıldı. Summer öğürmeye benzer boğuk bir çığlık kopardı. İri gri gözlerini çevreleyen gözünün akı iyice ortaya çıktı. Pete'e doğru bir hareket yaptı ama hemen duraksayarak babasına sorarcasına bakındı. Delphi olmaz anlamında başını iki yana sallayınca da babasının isteğine boyun eğerek geri çekildi. Giordino hiç kıpırdamamıştı. Yüzünde heyecan belirtisi olmadan dik dik Pete'e baktı ama Pete onun milimetrik bir baş hareketiyle kendisini uyardığını gördü. ''Çatışmayı sen kazandın,'' dedi Pete sıkılı dişlerin arasından tıslayarak. ''Ama tüm savaşı kazanmış değilsin.'' ''Yine yanıldın binbaşı, ben kazanırım, hem de her zaman kazanan ben olurum. Starbuck'ı bana Tanrı gönderdi. Onu elden çıkarır çıkarmaz, yani satar satmaz, Pasifik'teki tezgahımı kapatacak, sonra da daha rahat işlere girişeceğim. Eminim yeni sahipleri Hyperion füzelerinden çok hoşnut kalacaklardır.'' ''Nükleer şantaj,'' dedi Pete, ''delisin sen.'' ''Nükleer şantaj mı? Hadi canım binbaşı, bu sözleri sana yakıştıramadım doğrusu. Böyle sözler casus romanlarında geçer. Süper güçleri nükleer bir faciayla tehdit etmek gibi bir niyetim yok. Benimkisi yalnızca kazanç amacı güden ticari bir iş. Sen hakkımda ne düşünürsen düşün, yine de kadınları ve çocukları gereksiz yere öldürmem. Erkekler başka tabii. Bir erkeği öldürmek tıpkı bir hayvanı öldürmeye benzer.'' Sonradan en küçük bir pişmanlık duyulmaz. Pete duvara dayanarak ayağa kalktı. Bu işi senden daha iyi bilen yoktur. Hayır, yoktur diye Delphi karşılık verdi. Planım çok daha ustaca. Bundan onun basitliğinden kaynaklanıyor. Starbuck'ı ve silahlarını Arap petrol ülkelerinden birine satmayı ayarladım. Hoş olmayan tek yanı da burası. Ama benim için önemli olan şey, Arapların pazarlık etmeden büyük bir ücret ödemeye hazır olmaları. Delisin sen diye Pitt yine söylendi. Hem de tümüyle ve umutsuz bir biçimde kafadan çatlaksın. Ne var ki Delphi hiç de öyle deli gibi görünmüyor ya da davranmıyordu. Söylediği her şey akıllıca görünüyordu. Zengin Arap petrol ülkelerinden herhangi biri ideal bir alıcı olabilirdi. Bunu yakında öğreneceğiz değil mi? Delphi iç haberleşme aygıtının yanına gitti ve konuşmaya başladı. Mini denizaltımı hazırlayın. 5 dakika sonra orada olacağım. Sonra yine Pitt'e döndü. Tek başına Starbuck'a şöyle bir keşif gezisi yapacağım. Mürettebatına selamlarını söylerim. Tabii hala yaşayan kaldıysa. Zamanını boşa harcıyorsun dedi Pitt acı acı. Sanmıyorum dedi Delphi karşısındakini hor görürcesine. Çünkü denizaltı bıraktığım yerde duruyor. Deniz kuvvetleri Starbuck'tan asla vazgeçmeyecektir. Ellerinden kaçırmaktansa onu yok ederler. Yarın bu saatlerde söyleyecek sözleri kalmayacak. Çünkü gemiyi su yüzeyine çıkarmak için bir Arap kurtarma filosu burada olacak. Buraları uluslararası sular. Bir enkaz için deniz kuvvetleri başka bir ülkeye asla saldırmayacaktır. Yoksa dünyadaki tüm ülkelerce savaş kışkırtıcılığı yaptığı gerekçesiyle lanetlenir. Tek yapacakları şey denizaltıyı geri almak için Araplarla pazarlık etmek olacaktır. O zamana dek ben de bir İsviçre bankasına yatırılan ödülümü, yani 300 milyon İngiliz sterlinini almış ve kendi yoluma devam etmiş olacağım. Bu sualtı dağını asla terk edemeyeceksin dedi Pitt. Yüzünü acımasız bir nefretle buruşturmuştu. 8 dakika sonra öleceksin. Delphi'nin gözleri Pitt'inkilere dikildi. Öyle mi? Ben öleceğim değil mi? Ardından da bir böceği umursamazmış gibi geri döndü ve kapıya doğru ilerledi. Çıkmadan arkasına döndü. Öyleyse ilk ölenin sen olacağını bildiğime çok memnunum. Delphi koruyucularını işaret etti. Onları denize atın. İdam mahkumlarını affetmeyi son kez düşünmeyecek misin diye Pitt sordu. Kesinlikle hayır diyen Delphi şeytanca sırıttı. Bir kez daha hoşça kal binbaşı Pitt. Çok eğlenceli gösterin içinde teşekkürler. Delphi'nin ayak sesleri uzaklaşarak duyulmaz oldu ve ortalığı büyük bir sessizlik kapladı. Saat o anda 5'e 5 dakika vardı. 18. Bölüm. Giordino dirseklerinin üzerinde kıvrıldı. Gözleri yuvalarında yukarıya doğru kayarken tüm vücudu şiddetli bir spazmla kasıldı. Boğazını tutarak yattığı kanepeden yere düştü. Yüzü mosmor kesilene dek soluğunu tuttu. Hatta bu arada ağzındaki tükürüğünü de biriktirdi. Sonra da titreyen dudaklarının arasından hızla püskürttü. Mükemmel bir gösteriydi ve odadaki Delphi'nin koruyucuları bu gösteriyi inanmayan, şaşkın bakışlarla izlemişler ama sonunda tümüyle yutmuşlardı. Pitt iki koruyucunun silahlarını üzerinden ayırmadan Giordino'nun yanına çömeldiklerini ve Giordino'nun gevşek iki kolunu omuzlarına dolayarak dikildiklerini, daha sonra da sessizce önden ilerlemesini işaret ettiklerini gördü. Pitt anladığını belirten bir baş işareti yaptı ve odayı geçerek Summer'ın önünde durdu. Summer dedi yavaşça ve hafifçe genç kadının omzuna dokundu. Yorgun gözlerinin içine baktı. Sana söylemek istediğim çok şey var ama zamanım çok kısa. Benimle birlikte yürür müsün? Genç kadın başını eğerek kabul ettiğini belirtti ve koruyuculara baktı. Onlar da anlayışla başlarını eğdiler. Summer Pitt'in kolunu tuttu ve onu odadan çıkarıp iyi aydınlatılmış taştan oyulmuş bir koridora soktu. Lütfen beni bağışla diyen genç kadının sesi ancak Pitt'in duyabileceği bir fısıltı şeklindeydi. Ne için? Tüm bu olanlar senin işin değil ki. Ayrıca 2 kez de hayatımı kurtardın. Neden böyle davrandın? Genç kadın duymamazlıktan geldi. Başını kaldırdı, Pitt'in gözlerine baktı ve koridorda bulunan her şeyi gölgede bırakan bir yumuşaklık ve güzellik yüzünden çevreye yayıldı. Yanındayken benliğimi garip bir duygu kaplıyor diye mırıldandı. Bu yalnızca mutluluk ya da gönül hoşluğu değil, bambaşka bir şey. Sözcüklerle anlatamam. Bu duyguya aşk derler diye Pitt tatlılıkla karşılık verdi. Sonra da omuzundaki acıdan çekine çekine eğildi ve genç kadının gözlerinden öptü. Giordino'nun iki yanındaki koruyucular durdular ve şaşkınlıktan dona kaldılar. Giordino'nun ayakları yerde iz bırakarak hareket etti, başını sağ omuzundan ileriye uzattı. Derinden inliyordu, gözleri de kapalı gibiydi. Koruyucular Giordino'nun kollarının omuzlarından yukarıya doğru yavaşça kaydığını ve Giordino'nun ellerinin sonunda tam boyunları yanında gevşek olarak sarktığını fark etmediler. Ansızın Giordino'nun güçlü adaleleri kasıldı ve iki koruyucunun kafası birbirine hızla çarptı. Giordino yüzünde memnun bir sırıtışla paramparça olmuş ayakları üzerinde sallanarak durmaya çalıştı. Bu gösteri bir sanat eseri miydi, değil miydi? Her karesi başlı başına bir sanat eseriydi diyen Pitt sırıttı. Sonra da Summer'ın çenesini tuttu. Buradan çıkmamıza bize yardım eder misin? Genç kadın yavaşça başını kaldırdı ve yüzüne dökülen kızıl saçlarının arasından korkmuş bir çocuk gibi Pitt'e baktı. Hemen sonra da kollarını Pitt'in beline dolayarak sıkıca sarıldı. Gri gözlerini bir gözyaşı duvarı kaplamıştı. ''Seni seviyorum'' dedi. Sözcükleri içine sindirir gibiydi. ''Seni seviyorum.'' Pitt onu yine öptü ama bu kez dudaklarından. ''İkinizin arasına girmek istemem.'' diye Giordino söze başladı ama zamanımız kısa. Summer yerde yatan baygın koruyuculara şöyle bir baktı ve hızla yine öne geçti. ''Babamın adamlarından biri bizi bu durumda bulmadan hemen gitmeliyiz.'' ''Dur.'' diye Pitt atıldı. ''Adrian Hunter nerede? Onu da yanımızda götürmek zorundayız.'' ''Benimkinin yanındaki odada uyuyor. Bizi oraya götür.'' Summer yavaşça Pitt'in omuzuna dokundu. ''Ama nasıl, sen yaralısın, arkadaşın da yürüyemez.'' ''Ona yıllarca katlandım.'' diyen Pitt Giordino'nun yanına çömeldi. Hiçbir şey söylemeden bir kolunu boynuna, ötekini de dizlerinin altına doladı ve sendeleyerek doğruldu. ''Küçük bir çocuğa benziyor olmalıyım.'' diye Giordino söylendi. ''Kimseye benzemediğinden emin olabilirsin.'' Pitt daha sonra Summer'a bir baş işareti yaptı. ''Tamam artık, yola çıkabiliriz.'' Summer önden hızlı hızlı yürüdü. Her yeni koridora ulaşınca da kimse olup olmadığını anlamak için iki tarafa dikkatle bakındı. Bir yan koridordan yaklaşan ayak sesleri duyana dek yürümeye devam ettiler. Summer hemen iki adamı geriye doğru itti. Pitt Giordino'yu tutan kollarını gevşetti ve birlikte koridora açılan kapı aralığına sindiler. Önlerinde enlemesine uzanan koridorda yaklaşan kişinin ayak sesleri iyice duyulmaya başladı. 5 saniye süreyle koridorda yaklaşan ayak seslerini duydular. Pitt'in kalbi yorgunluktan hızlı hızlı atıyor, yüzünden de ter boşanıyordu. Dinç bir düşman karşısında yorgunluktan bitkin iki kişiydiler. Adamın iki sağlam ayağı karşısında kendisinin bitkinlikten titreyen iki ayağı vardı. Pitt herhangi bir çatışma durumunda üstünlüğün kesinlikle kendi yanlarında olmadığına karar verdi. Ama ayak sesleri iki koridorun birleşme noktasından geçti ve öteki yönde azalarak duyulmaz oldu. ''Hadi çabuk olun!'' diye Summer koridorun ilerisindeki bir kapı aralığından fısıldadı. ''Tehlike geçti!'' Pitt Giordino'yu yine aynı biçimde yakaladı ve sendeleyerek ayağa kalktı. ''Zaman durumu nasıl?'' diye Pitt sordu. ''Başaramayacağız.'' dedi Giordino acı acı. ''Tabii füze programa göre fırlatılırsa.'' ''Programa uyulacaktır.'' dedi Pitt soluk soluğa. Delphi bu konuda yanılıyordu. Deniz kuvvetleri yaptıkları teslim ol çağrısına bir yanıt alamayınca bunu bir meydan okuma olarak kabul edip su altı dağını yerle bir edeceklerdir. Summer Pitt'in kolundan tuttu ve elinden geldiğince Pitt'in ağrıyan ve bitkin vücuduna destek olmaya çalışarak ona yol gösterdi. Pitt her öne attığı adımda bunun son adım olacağını kendi kendisine telkin ederek güçlükle ilerledi. Sonunda Pitt tam dayanma noktasının sınırına ulaştığında Summer bir kapının önünde durdu. Bir an için kulağını kapıya dayadı ve içerisini dinledi. Sonra da sessizce kapıyı açtı ve içeriye girdi. Pitt sendeleyerek Summer'ı izledi. Odaya girer girmez de olduğu yerde dizlerinin üzerine çöktü. Giordino'yu yavaşça süslü kırmızı halıya bıraktı. Summer odanın karşı duvarına oyularak yapılmış büyük bir yatağın yanına koştu ve uyuyan Adrian'ı sarstı. ''Kalkın Bayan Hunter, lütfen kalkın.'' Adrian'ın yanıtı hafif bir inleme oldu. Summer Adrian'ı bileğinden yakaladı ve kadının çırılçıplak vücudunu yataktan dışarıya çekti. Yerdeki Pitt ve Giordino'yu fark eder etmez Adrian'ın gözlerindeki uyku bir anda kayboldu. Çıplaklığını örtmek için hiçbir çaba göstermeden hızla koştu geldi ve Pitt'in yanında yere diz çöktü. ''Oh Tanrım, Dirk, sana ne oldu böyle, buraya nasıl geldin?'' Soluk soluğa kalan Pitt ''Senin için geldik'' dedi. Adrian inanmamış gibi başını ağır ağır iki yana salladı. ''Hayır, hayır, olamaz. Buradan hiçbir kaçış yolu yok.'' Yandaki odada, yani Summer'ın odasında denize açılan bir koridor var. Pit'in konuşması büyük patlama sesiyle yarıda kesildi. O da uzaktaki vuruş dalgalarıyla sarsıldı. Monitörden atılan füze sualtı dağının üzerindeki su yüzeyine çarpmıştı. Odadaki kadife perdeler ileri geri hareket etti ve taş bir masanın üzerindeki mercandan yapılmış bir sürü süs eşyası da görünmeyen bir güç tarafından birbirlerine çarpılıp gürültü çıkardı. ''Konuşmanın sırası değil.'' diye Pit atıldı. ''Herkes dışarı.'' Summer olduğu yerde kımıldamadan sanki kendinde değilmiş gibi şaşkın şaşkın bakındı.
''Gelemem, babam.''
''Ya bizimle gelirsin ya da ölürsün.'' dedi Pit. ''Bu su altı dağı her an tümüyle yok olabilir.'' Summer birkaç saniye kımıldamadan durdu. Ama ansızın oda yeniden sarsılmaya başlayınca aklı başına geldi. Hızla kapıya doğru koştu. Onun hemen ardında Adrian, en geride de büyük bir acıyla ilerleyen Pit ve Giordino vardı. Kulakları sağır eden bir gürültü koptuğunda ve dağın vuruş dalgası hepsini yere devirdiğinde Summer'ın egzotik mavi yatak odasına daha yeni girmişlerdi. Sıkıştırma dalgaları sualtı dağının tepesindeki büyük çatlaklardan ve yarıklardan içeriye büyük bir su kütlesinin girmesine neden olmuştu. İçeriye giren deniz suyu ekspres bir tren gibi hızla ve büyük bir gürültüyle koridorda hızla yaklaşıyor, bu arada yoluna çıkan her şeyi de silip süpürüyordu. Pit tüm acısını unutarak ayakları üzerinde doğruldu. Hızla koridorun kapısını kapadı, Adrian'ı kolundan yakaladı ve onu çıkış tüneline açılan perdenin arasından tünele doğru itti. Sonra da yere düşen Summer'ın yanına eğildi, onu kaldırdı ve Adrian'ın üzerine doğru hızla itti. Aynı anda da tavandaki büyük ayna Pit'in birkaç santim yanından geçerek paramparça olmuş bir şekilde yere dağıldı. Parçalanan aynanın ardından da çağlayan gibi deniz suyu boşandı ve tabanı yerle bir ederken büyük bir gürültü koptu. ''Al!'' diye Pit bu kaya ve su karışımı selin içinden bağırdı. ''Buradayım!'' diyen Giordino'nun çığlığı duyuldu. Taş bir tuvalet masasının altından kolunu sallıyordu. Pit yükselen arduvaz rengi suyun bembeyaz köpükleri arasında ilerledi ve Giordino'nun uzanan kolunu yakaladı. ''Uzaklaş çabuk!'' diye Giordino bağırdı. ''Beni taşırsan asla kurtulamazsın!'' ''Ve ben de seni kurtarmakla kazanacağım madalya şansını yitireyim, öyle mi?'' dedi Pit ters ters. ''Başka çare yok.'' Pit, Giordino'nun kolunu omuzuna doladı ve yarı taşıyarak, yarı çekerek arkadaşını kaçış tüneline soktu. Onlar tünele girene dek odadaki suyun seviyesi de dizlerine yükselmişti ve karanlığın içinden girdap gibi döne döne hızla odaya dolmaya devam ediyordu. ''Kadınlar önden gitsin.'' diye Pit emretti. Pit'in emrini ikinci kez tekrarlatmadan Adrian ve Summer çıplak ayaklarıyla dar tünelin içinde şap şap diye sesler çıkararak beceriksizce koşmaya başladılar. Giordino'yla ilerlemek yavaş oluyordu ve bir süre sonra da Pit kadınları karanlığın içinde artık göremez oldu. Arkalarından kopup gelen su rampadan aşağıya doğru akarken sendelemesine ve düşmesine neden oldu. Kalkarken öne eğilince bir an için kafası suya daldı ve boğazına tuzlu su kaçtı. Öksürerek kendisini dizlerinin üzerine doğru itti. Kalkabilmeyi de görünmeyen güçlü ve adaleli bir kolun yardımıyla başarabildi. Mucize eseri olarak kendisine yardım eden kişi yaralı ayaklarının büyük acısından dişlerini iyice kenetlemiş Giordino'ydu. ''Bu sonradan üzüleceğim bir iyilik olacak.'' diye Giordino söylendi. Boğazına kaçan tuzlu suyu öksürüp ağzından püskürten Pit, ''Sızlanma, sızlanma.'' dedi. ''Tek yaptığın şey de bu. Kendine gel biraz, yetişmemiz gereken bir gemi var.'' Kaygan rampa gittikçe genişledi, basamaklara dönüştü ve Pit'in ilerleyişi biraz daha kolaylaştı. Tavandan kopan sarı fosforlu kaya parçaları dolu gibi yağıyor, çevresinde akan suya çarpıp sular sıçratıyordu. Mağaranın kemerli tavanı altında hızla ilerlerken tepeden düşen kaya parçalarının garip ve parıldayan renkleri hayali bir meteor yağmuru görünüşü oluşturuyordu. Sonunda hızla akan su basamakların yanından aşağıdaki küçük göle düşerek yok olunca Pit bastığı yeri görebildi. ''Sıkı tutun dostum.'' diye Pit Giordino'ya cesaret verdi. ''Neredeyse vardık. İki taş yontu ilk kıvrımın ötesinde olmalı.'' ''Kadınları görüyor musun?'' diye Giordino sordu. ''Henüz hayır.'' Orada olmalıydılar. Pit bundan emindi. İçine ansızın kendine güven duygusu kapladı. O anda ölümden uzaktılar. Patlamadan sağ kurtulmuşlardı. Bir kez suya ulaşsalar ondan sonra dış mağaraların arasından su yüzeyine dek kısa bir yüzüşleri olacaktı. Doğruydu. Belki dışarıda kendilerini köpek balıkları parçalayabilirdi. Boğulabilirdi. Ya da bitip tükenebilirlerdi. Ama hala yaşadıkları sürece Pit onları son kapıda yüzlerine kapanana dek hep ileriye doğru itecekti. Yürüyüşünü hızlandırdı ve Giordino'yu her defasında iki basamak çekmeye başladı. Kapalı yerde yaptıkları bu yolculuğun el verdiği ölçüde çabuk sona ermesini istiyordu. Öleceklerse güneşin ve gökyüzünün altında ölmeleri daha iyi olacaktı.